Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tekrar Amerika seçimlerini, Amerikan seçimlerine 100 gün kala gazeteci ve Ahval yazarı Ali Abaday ile birlikte konuşacağız. Hoş geldin Ali.
Hoş bulduk İlhan. Nasılsın?
İyiyim. Tabii burada yaz sıcakları bayağı bir arttı birçok kesimde ama ondan daha çok salgın yakıyor Amerika'yı. Kelimenin tam manasıyla yanıyor Amerika. Geçen görüştüğümüzde üzerinden 3 hafta geçti. Temmuz 1'de görüşmüştük. 3 haftadan fazla geçti. O zamanlar henüz tam olarak güneye hani vurduğu eyaletler vardı ama şimdi bakıyoruz Florida'dan işte Minnesota, Texas, Arizona, Kaliforniya dışında şu anda salgının en fazla vurduğu eyaletler Trump'ın tabanı. Bence ondan dolayı Trump son günlerde böyle bir ciddileşti. Hala insanın inanası gelmiyor ama memleketin başkanı ciddi bir şekilde Amerika'ya ulaşması Mart'ın başlarını bulan, Mart'ın başlarında okulların kapanmaya başladığı bir ülkeden bahsediyoruz. 4 ay sonra salgınla ilgili ilk defa işte maske takın mesajını ilk defa yayınladı. İlk defa daha ciddi bir basın toplantısı yaptı son 2 gündür. Kısa kesiyor, işte çok edebiyata, vatan millete girmiyor. Bütün bunlar biraz daha ciddiyeti olduğunu gösteriyor. Tabii halen olması gereken yerin çok arkasında. Ben seçim konuşmasına buradan girmek istedim. Daha sonra senin düşüncelerini soracağım.
Şunu görüyorum. Trump sanki sınavı geçeceğine emin, sınav soruları hiç değişmeyen bir düzendeki öğrenciyken son dakika sınıfta kalacağını fark etmiş gibi. Yani sınıfta kalacağını fark etmiş bir öğrenci gibi davranıyor Trump. Çünkü neydi? Ekonomi güçlüydü ve ikinci şeyi alacağını emindi. Çoğu insan da diyordu yani ekonomi bu kadar güçlüyken ikinci dönemi de alır. Fakat koronavirüsle birlikte hem ekonomi hem sağlık gidince Trump ilk başta bunu çok ciddiye almasa da sonra baktı başkanlık gidiyor. Çünkü sen de bakıyorsundur bu kamuoyu yoklamalarına, Biden 10 puanı aştı artık aradaki farkta. Ve Biden başından beri çok doğru bir söylemle, ben koronavirüse karşı bunu yapacağım, ben ekonomi için böyle bir paket yapacağım, işte maske takıyorum gibi gidiyordu. Trump bununla dalga geçiyordu. Fakat baktı ki başkanlık gidiyor. Yani ve kendi tabanı, senin de dediğin çok doğru, kendi tabanını çok sert vuruyor. Çünkü oralarda maske takmayalım, işte açılım başlasın, tekrardan iş yerleri açılsın diyorlardı. Ve bunu dediğin zaman bu hastalık tekrardan hemen bir anda, yani 15 gün 20 gün içinde bir an şeyi toplumun büyük kesimine yayılabiliyor. Trump artık işin ciddi olduğunu, başkanlığın gidebileceğini gördüğü için şeyi düzeltiyor, hani söylemi düzeltiyor. Zaten kampanya müdürünü de, kampanya menajeri de değiştirdi.
Evet.
Ama benim anladığım geç kaldı, bayağı geç kaldı. Yani seçimin 100 gün kala sen aşı bulunsa bile değiştiremeyeceğin bir noktaya geldin. İşte bugün tekrardan işsizlik rakamları açıklandı. Ekonomiye çok büyük bir yük bindi. Hani Trump'ın en güçlü şey neydi? İşte ekonomiydi. Sonra bir de duvar yapacağım Meksika'ya diyordu. Şimdi her şey unutuldu. Yani Amerika'daki herkes sağlığın bir, ekonominin iki çok önemli olduğunu, ekonomi iyiyken bile her şeyin terse dönebileceğini gördü. Ve Trump bu yüzden hani ciddileşti. Ama çok da ciddileşmedi çünkü Biden'a karşı söylemlerine bakıyorum. İşte ekibiyle birlikte Biden çok yaşlı ve işte kimi hafıza sorunları var, kimi sağlık sorunları var. Ben işte bana söylenen 5 kelimeyi bir zaman sonra bile unutmadan söylüyorum. Çok zekiyim noktasında. Hani o söylemleri de bir taraftan devam ettiriyor.
Şimdi o söylemleri tabii bir kampanyanın parçası, Biden'ın yaşlı olduğunu, hatta bunadığını ima ediyor ve buna benzer videolar sürekli dönüyor. Gerçekten de Biden zaten eskiden de Biden gaflarıyla bilinen bir politikacıdır. Her konuştuğu yerde muhakkak bir iki yanlış kelime veya söylememesi gereken cümleler söyler başka ülkelerle ilgili vesaire. Ondan dolayı gaflarıyla bilinen bir kişidir. Şimdi bunun yanında bir yavaşlık eklendi. Bazen soruları hatırlayamıyor. Zaten dışarıya çok çıkmıyor ki çıkmaması lazım zaten. O açıdan zannederim eleştirmesi yanlış. Ama oynadığı yer dün gördüm bir yerde de işte seçildiğinde 78 yaşına basacak diye bir başka bir cümle var. Bütün bunlarla Biden'ın işte bunadığını ima ediyor. Başkalarının açık açık söylediği şeyleri. Bu ne kadar başarıya ulaşacak? Biden eğer kamuoyu önünde ki kendisini çok koruyor, soru dahi almıyor. Hatta bu açıdan aslında eleştirilere de muhatap. Hala soru almıyor. Bunu Clinton da böyle yapmıştı. Clinton da öndeydi 2016'da. Uzun süre soru almayı reddetti. Ondan sonra tabii almaya başladı. Şimdi aynı şekilde önde olduğu için ve de açık verdiği için ara ara Biden konuşmuyor. Bir konuya daha gireyim. Ondan sonra senin düşüncelerini merak ediyorum. Tabii diğer taraftan protestolar bir şekilde de devam ediyor. Bunlar birbirlerine girmiş iki olay. Salgın ve protesto. Ben yani dediğine katılıyorum. Biraz geç başladı. En başta ciddiye almış olsaydı belki de seçimlere bir kahraman olarak girecekti. Salgını önlemiş ve ekonominin yeniden çalışmaya başladığı ondan dolayı da kahraman başkan olacaktı. Şimdi görüyoruz ki tam tersi. Protestolarda ise yine ilk günden beri, ben ilk günü 1 Haziran olarak alıyorum. Protestolar 27 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta başlasa da 1 Haziran'da Beyaz Evin önünde, işte o kilisenin önünde barışçıl protestolara çok sert bir müdahale var. Amerika'da çokça görmediğimiz bir tür var. Şimdi onu Portland'da yapıyor. Sürekli Portland'ı bir işte federal güçler vesaire gönderiyor. Orada halen kültür savaşını yani kaosa karşı benim dinsizlere karşı dindarları tutuyorum. Muhafazakarım, Amerikan değerlerini ben tutuyorum. Bakın karşıda çobulcular var. Ben gidersem bunlar gelecek, kültür savaşını oynuyor. Benim kanaatim kültür savaşını kazanabilirdi. Hala da kazanır mı bilmiyorum. Çünkü protestocular çok böyle bir buzun üstünde gerçekten yürüyor. Bir taraftan ılımlı Amerikalıları kaybetmemeleri, korkutmamaları lazım. Yani bir vandallık görüntüleri daha da ileriye giderse bu o bildiğimiz ortadaki ılımlı herhangi bir partiye tam olarak kendisine ait görmeyen Amerikalıları kışkırtabilir. Ondan dolayı hala kültür savaşını kazanacağını umut ederek devam ediyor. Ama salgında tamamıyla bir perişaniyet var.
Şimdi kim söyledi hatırlamıyorum ama çok doğru bir tespit vardı. Trump 1950'lerin başkanları gibi davranıyor. Hakikaten evet. De öyle baktığımız zaman Trump hani o beyaz Orta Amerikalı'ya oynayan bir tavrı var ve ben düzenin temsilcisiyim, hukukun temsilcisiyim gibi bir otoriter devlet baba figürü gibi davranmaya çalışıyor. Portland'da işte federal güçleri devreye soktu. Orada şimdi çok ciddi sorunlar var. Hatta eyalet savcısı federal devlete dava açtı. Yani siz numarası plakası bilinmeyen araçlarla protestocuları gözaltına alıyorsunuz. Bu insan haklarına, yani buradaki haklara aykırı gibi. Ve şöyle bir şey var. Bir kültür savaşı gibi gösteriyor ama diğer taraftan ben bu özellikle Portland'da son yaşananları Gezi protestolarına çok benzetiyorum. Çünkü Gezi protestolarında neydi? Gençlik kendisine otoriter davranmaya çalışan, ne yapıp ne etmesi gerektiğini söyleyecek devlete karşı, hayır ben hani annem babamdan bir şey almıyorum, böyle senin mi bana söyleyeceklerini dikkate alacağım gibi bir isyandaydı. Şimdi aynısı evet. Var. Çoğunlukla gençler orada ve diyorlar ki hani biz Hani bu siyahilerin yanında siyahili olmayanlar bile siyahiler de yani biz eşit şekilde yaşamak istiyoruz. Bu polis şiddetine karşı durmak istiyoruz ve senin o baskıcı devlet figürüne biz kabul etmiyoruz. Şimdi bu bazı hani o protestocular bazı kesimlerin şeyini de alsa gençler özellikle bunlardan hiç hoşlanmıyor. Diğer taraftan federal güçlerin protestoculara davranışları da hoş değil. Yani orada ben bugün Washington Post'ta okudum yanılmıyorsam Portland'da işte lise gazetesine çalışan bir kız var 16-17 yaşında. Diyor ki yani polis beni iki kere duvara dayadı, federaller bir kere kafama silah doğrulttu. Ben diyor basın için oradayım ve her gün gazla boğuluyoruz diyor. Yani gençler arasında o gezi protestolarında söylenen şeylerin aynısı şu an Amerika'da söyleniyor ki şey çok ilginç. Trump ilk gelip basını bu yalan haberlerle suçladığında biz Amerikalı arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza şey diyorduk. Türkiye'ye benzemeye başladınız, hoş geldiniz. Şimdi 100 gün kala bu gezi protestolarına benzeyen Portland ve diğer protestolarla iyice. Ve ben
Evet.
şey düşünmüyorum bu Trump'ın baskıcı işte ben hem hukukun hem kanunun şeyim, düzenin temsilcisiyim. İşte federal güçleri diğer demokrat eyaletlere de gönderirim söyleminin ona artı puan kazandıracağını düşünmüyorum. Kimi cumhuriyetçilere yakın ılımları çekebilir ama özellikle gençlerde ters etki yapar. Ki Obama'ya kazandıran, başkanlığı kazandıran şeyde üçgende biliyorsun sen de işte azınlıklar, kadınlar ve gençler de. Hatta ilk defa Amerikan tarihinde 5 dolar da olsa kampanyaya yolla bir katkın olsun şeyini formülünü başlatıp tarihin en büyük şeyini bağışını almıştı. Ben Biden'ın ne kadar yaşlı olursa olsun bu açılardan gençlerin ve demokratların özellikle o protestocu gençlerin ailelerinin oyunu alacağını düşünüyorum. Çünkü kimse çocuğunu duvara dayayan ya da işte plastik kurşunla boğan, gaza boğan güvenlik güçlerini destekleyen başkandan hoşlanmaz.
Güzel bir taraftan girdin. Ya ben de aslında konuştuk, az önce değinmeye çalıştığım kültür savaşını sen gayet güzel bir şekilde açtın. Sen tartışmanın o tarafındasın ve bunun Trump'ı kaybettireceği beklentisindesin. Ben de normal şartlar altında seninle aynı düşüncedeyim ama Gezi'den gelen bizim bir tecrübemiz var. Tabii ki Türkiye ve Amerika çok farklı ülkeler. Karşılaştırma yapmamız imkansız. Ama otoriterlerin de bir tane kitabı var. O kitap her ne kadar bazı insanlara çok mantıksız, çok aptalca hatta benim çok uzun zaman Türkiye'de yapılanları o şekilde gördüm. Ben mesela Gezi protestolarına ilk defa Haziran 20'sinde kalktım gittim buradan. Çünkü 20'sine kadar ya protestolar durdurulur diye bekliyordum. Yani şimdi atlayacağım gideceğim oraya yaz tabii pahalı biletler. Oraya gideceğim orada protestolar duracak. Çünkü ne isteniyor? 3-5 tane talep var. O talepler çok büyük talepler de değil. Ortada anlaşılabilecek şeyler. Ondan dolayı 3 hafta ben gitmedim. 3 haftaya yakın diyeyim. Ondan sonra baktım ki yok bu protestolar devam ettirilecek. Devam edecek demiyorum. Çünkü burada da biz tamamıyla zaten şimdi Portland'dan sonra Michigan'a göndereceğim. Birkaç bir yerine göndereceğim. İşte izin veremeyiz. Biliyor musunuz Michigan'da dün akşam 14 kişi veya geçen hafta mı dedi, bir günde mi dedi hatırlamıyorum. 14 kişi vuruldu. İşte böyle vahşi yeri izin veremem bu şekilde ve şu anda günlük basın toplantıları yapıyor. Elinde çok büyük bir megafon var. Ve de protestocular bir tarafta otoriterlerin bir kitabı varken ve o kitabı takip ederlerken protestocular bildiğin gibi liderleri olmayan kafalarına göre işte 3-5 tane polis saldırdığında ona karşı işte 10-15 tane genç çocuğun saldırabildiği ve oradan bir fotoğraf karesinin ortaya çıkabildiği yerler. Ondan dolayı ben bir buz üzerinde yürüdüğüne inanıyorum. Ve de bu kültür savaşının kazanılabileceğini düşünüyorum. Şu anda kazandığını düşünmüyorum Trump'ın. Ama hani daha aşırı olaylar aşırıya gider. Bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilirse, işte bazı masum insanlar protestocular tarafından kazara şuyla bunla çünkü biliyorsun protestocuların içerisinde de geçenlerde gördük zaten buradaki protestolar çok daha şiddetli protestolardı. Ben de bizzat bir akşam izledim teker teker önlerine ne geldiyse hangi dükkan varsa camları indirdiler, bazılarını yakmaya çalıştılar, talan ettiler, kafelere gidiyorlar, kahve alıyorlar. Bu kadar basit talanları gördüm ben. Bunlar Gezi'de yoktu bu arada. Burada 3-5 günde olan talanın %1'i Gezi'de olmamıştır aylar boyunca. Ondan dolayı da yine Gezi'yi sürekli barışçıl, ne kadar barışçıl olduğunu tekrar hatırlıyoruz. Ben kültür savaşının önümüzdeki 100 gün içerisinde Trump'ın kazanabileceğini ve protestocuların hata yapabileceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da bu cümleyi ekleyip sana vereceğim bu son noktayı. Yüz günden baktığımda görüntü Trump'ın kaybedeceği. Anketlerin de gösterdiği o. Sadece anketlerin değil. Trump sürekli hata yapmaya devam ediyor. Dediğin gibi 1950'lerin politikacıları gibi konuşuyor ve sürekli kafa üzerinden geçiyor birçok insanın. Cumhuriyetçilerin de, cumhuriyetçi gençlerin de bugün çoğunluğunun siyah yaşamlar değerlidir hareketini desteklediğini unutmayalım. Zaten destek oranı, onama oranı diyeyim %40'ta şu anda. Onamama oranı %55'lerde. Orada da çok büyük bir şey var. Salgına müdahalede Amerika'nın 1/3'ü beğenmiyor. Bu şekilde çok büyük hataları var. Ondan dolayı sadece kültür savaşı olsa, sadece bir tane polis birisinin boğazına çöktü ve öldürdü, sonra protestolar çıktı, onun dışında salgın yok, ekonomi normal olsaydı, ben Trump'ın şu stratejisiyle çok rahat kazanabileceğine inanıyorum. Ama işte konuştuğumuz gibi etrafta iki büyük problem var. Salgın var ve de ekonomi var. Ondan dolayı burada yaptığı her şey insanların gözüne batıyor gibime geliyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Protestocular haklısın. Hani çok büyük talanlar yapıyor ve ya, hani birinin canını acıtabilir. Ama aynı şey federal güçler için de geçerli. Yani protestocuları ya da orada bulunanları canını yakabilir, Allah korusun öldürebilir. O zaman işler tam tersine döner. Çünkü onların, özellikle izlemişsindir, hani basına karşı da direkt silah doğrulttuğunu görüyorsun. Yani onlar da bu çatışmanın içinde vatandaş değil, karşısındaki düşman gibi görüyor. Bu çok tehlikeli bir oyun. Diğer yandan işte ekonomiyi düzeltmesi zor ve bundan sonra hani giderek daha zorlanıcı şeyler var. Biz geçen sefer şeyde bırakmıştık. Başkan yardımcısı hani kimi seçecek Biden diye.
Evet, evet.
Şimdi seçtiği isim mesela Michigan'da gider de o protestocularla ve hiçbir yeri talan etmeyen bir grup protestocuyla polisin karşısına dikilirse, o zaman işte mesela bambaşka bir kampanya stratejisi ortaya çıkar. Hani orada dediğin kültür savaşı daha da büyük bir boyuta, özellikle siyahi bir kadın başkan yardımcısı seçer de o Michigan'a veya bir yere gider de federal güçler karşısında durursa, işler biraz daha değişir, biraz daha kızışır. Benim bir de Biden açısından tehlikeli gördüm. Trump'ın belki kazanabilmesini sağlayacak. Çünkü hani ben yıllardır Amerikan seçimlerini takip ediyorum. Aday adaylıkları sürecinden itibaren senatör ya da valilerin ya da bağımsızların medya çok kilit roldedir. Sen de iyi bilirsin. Ve bir başkan aday adayının dahi medya önünde böyle bir kendini kaybetmiş görüntüsü onu ertesi gün veya iki gün içinde kampanyayı sonlandırmaya iter. Biden ile Trump iki kere televizyon önünde tartışma yapacaklar. Hani soruları alacaklar, cevap verecekler. Bu iki tartışmada Biden çok büyük gaf yaparsa seçimi kaybedebilir. Ama diğer yandan şeye de bakıyorum. Mesela Bush'u destekleyen eski, yani Cumhuriyetçi Parti içinde Bush'u desteklemiş bir grup, şimdi demokratları Biden'ı destekleyen yeni bir süper PAC kurdular ve şey diyorlar. Yani her ne kadar biz aynı görüşte olmasak da Trump'ın başkanlığı yerine bu işi bilen birinin başkanlığını tercih ediyoruz. Hani bir seferlik biz Biden'ı destekleyeceğiz diyorlar. Ve giderek daha fazla ben şey okumaya başladım. Hillary'ye oy vermemiş demokratların ya da kararsızların Trump'ın yönetiminden, Trump'ın politikalarından mutsuz olup çok istemeseler de Biden'a gidecekleri. Çünkü Trump'la 4 yılın Biden'la 4 yıldan daha kötü olduğunu düşüncelerini görüyorum. Bir de son olarak yavaş yavaş ben şeyi fark ettim. Hani bu Amerikan halkı Trump seçilirken neydi? Politikacılardan ve siyasilerden bıktık. Bunlar sürekli yalan söylüyor. Washington'da kendi işlerini görüyorlar. Bize hiç ulaşmıyordu. Yani Trump'ın esas tabanında ve işte oy kullanmayanlarda böyle bir argüman vardı. Biz artık politikacılardan bıktık. Fakat şu görüldü. Tamam, politikacılar yalan söylüyor, kendi işlerine bakıyor. Fakat önemli meselelerde bir deneyim lazım. Yani Trump'ın hiç askeri ve kamuda deneyimin olmaması, mesela evet ekonomi iyiydi ama koronavirüs gibi büyük bir olayda her şeyi tepe taklak ettirdi. Yani o Simpson'ların vardı, sabaha karşı 4'te telefon gelirse hangisi daha iyi kalkar, Trump'ı başkan seçersen saat 8-9'u bulur esprisi gerçeğe döndü. Yani sen bu işi bilmeyen, hiç böyle bir durumla karşılaşmamış kişiyi tutup Beyaz Saray'a koyarsan, İşte tarihin en büyük salgınlarından birinde hiç yaşamadığın kadar zorluklar yaşayabilirsin. Ben geçen programda da düşündüğümü tekrarlayacağım. Biden bu seçimi kazanır ama 4 yıllığına, yani ikinci bir 4 yıl çok zor. Görev süresinde istifa edip başkan yardımcısına bile bırakabilir sağlık sorunları nedeniyle. Ama seçimi Biden'ın alacağını ben hala düşünüyorum ki baktığım anketler ve gelen yorumlar da o yönde.
Evet, anketler kesinlikle o yönde. Ama işte 100 gün olması, birisinin halen dünyanın en kudretli, en kuvvetli koltuğunda oturuyor olması ve o koltuğun getirdiği nimetler ve o nimetlerden hiç çekinmeden tatmayı bilmesi ve de 2016'ya nazaran 2020'de daha tecrübeli bir politikacı var karşımızda, dış bağları olan bir politikacı var. Bilirsin, sen Amerika'da 3 tane seçimi bizzat yaşadın, takip ettin. Amerika'da burada bir Ekim sürprizi vardır ve her yılda olur. Geçen seçimde de oldu. İşte Clinton'ın soruşturma açılması, sonra kapatılması ve de Clinton'ın kampanyasından sürekli işte o sızan e-mailler, ki bunların Rus operasyonu olduğu kesin, WikiLeaks üzerinden Rusların yaptığı bir operasyon olduğu kesin. Bunun Trump yönetimiyle doğrudan bağlantısı kurulamadı. Ve de burada gerçekten uzun zaman, işte bir 2 yıl kadar Amerika'nın en itibarlı gazeteleri, televizyonları böyle bir bağlantının, doğrudan bir bağlantının olduğu yönünde haberler yaptılar. O haberlerden birçok insanın ağzı yandı ve bir bağlantı kurulamadı. Ama yine de ortada Rusya'nın müdahalesi gerçek ve oldu ve herkes kabul ediyor. Trump dışında herkes kabul ediyor. Yani bütün bunlardan dolayı 2016 işte Temmuz'u hatırlayın. Daha olayların, hani her şey 2016'da seçimle ilgili her şey 2016 Temmuz'undan sonra oldu. İşte kampanyadaki e-mailler sonradan bu zamanda çözülmeye başladı. Dediğim gibi o FBI soruşturması daha sonra oldu. Ondan dolayı ben açıkçası 100 günün daha çok uzun bir zaman olduğunu, bundan dolayı Trump'ın kaybetmeme ihtimalinin %49'da olduğunu, %51 ile Biden'ın şansının şu anki şartlara göre. Tabii bir de Trumpçı olduğunu söylemeyen, anketlere konuşmayan bir nosyon olduğu söyleniyor. Böyle bir tartışma sürekli gidiyor. Kimileri yok, kimileri var diyor. 2016'da bu türlü sürprizler yaşamıştık. Fakat her şeye rağmen Amerika'da Trump gibi bir başkan oldu. Ve Trump şöyle diyeyim, belki kaybedecek, kaybetmeye doğru, en azından şu anda her şey onu gösteriyor. Fakat kaybetse de Amerika'da çok değişik bir damarı uyandırdı. Ve de yani şunu düşünüyor insan: bu kadar kötü bir otokrat başkan gelmemiş olsaydı, bu kadar konuşmasını bilmeyen, gerçekten bu kadar anlatamayan, bu kadar politika yapımına uzak olan, bu kadar yönetimi kötü olan, bu kadar, yani bu liste uzayıp gider. Bu kadar kötü bir popüler başkan değil de konuşmasını biraz daha bilen, işte bulunduğu ortama göre konuşan, Avrupa'da bildiğimiz, Polonya'da olsun, Macaristan'da olsun, Türkiye'de olsun, bu politikacılar konuşmayı bilen, kendi tabanlarına hitap edebilen ve çok büyük gaflar yapmayan, mesajını verip çekilebilen popüler liderler. Ondan dolayı ben Trump kaybetse de Trumpçılık bence yaşamaya devam edecek ve 2024 yılında senin de dediğin gibi buraya bağlamak istemiştim. Biden birçok yerlerde de konuşulan şey gerçekten de işte ya ikinci dönem başkanlığı olmayacak veya arada bırakacak. Bu nedenden dolayı da başkan yardımcısı adayı çok daha önemli bir hale geliyor. Bir anlamda başkan namzeti, her an başkan olabilecek bir aday olması gerekiyor. Belki de ondan dolayı biraz daha uzuyor bu süreç. Ama bundan dolayı bu kez başkan yardımcısı seçme süreci çok daha riskli, çok daha dikkatli ve zannederim işte Kamala Harris gibi duruyor şu anda, halen şansının yükseldiğini görüyoruz. Bir önceki konuşmamızda bir sonrakinde muhtemelen ilan edilir demiştik. Aradan 3 haftayı geçen bir zaman oldu ve halen edilmedi. Ama zannederim önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde en azından bir sonraki konuşmamızda bunu konuşacağımızı tahmin ediyorum.
Ben son bir şey söyleyeceğim. Şimdi Amerika'da güçler eşitliği söylense de Amerika'da yaşayan, Amerika'da bulunanlar bilir ki esas en yüksek güç Supreme Court, Anayasa Mahkemesi'dir. Şimdi Anayasa Mahkemesi yıllardır 5'e 4, 5 muhafazakara 4 liberaldir. Trump ikinci dönemini kazanırsa bu sayı 7'ye 2 değişecek. Ve Trump çok sert muhafazakar yargıçlar atıyor. Bunu Amerika, bu dengenin, kendi Amerika içindeki yapılar da bu dengenin bu kadar sert değişmesini istemez. Çünkü bu ülkeyi çok fazla geri götürür. Yani şeyi hatırla, işte bu eşcinsel evlilik onaylandığında nasıl hani büyük bir kesim mutlu olmuştu. Yani veya işte şeyin sona erdirilmesi, siyahilerin eşit eğitim hakkının alınması gibi temel noktalar var. Hani bunlar... Belki bunların geri, yani siyahilerin aynı sınıflardan alınması değil ama eşcinsel evliliğin geri alınması gibi noktalar oluşabilir. Ve Amerika'da iç savaşı başlatan Anayasa Mahkemesi'nin zamanında aldığı bir karardır. Yani çok tehlikeli noktalara gider. Bence o dengenin 5'e 4 şeklinde bozulmasına da çok izin vermezler. Trump'ın gelmesinin tehlikeli bir yanı da o. Yani yüksek mahkemenin çok koyu muhafazakarların eline geçmesi, ki Trump'ın federal mahkemelere yaptığı atamalar da bundan sonra, senin dediğin çok doğru, o Trump yönetimi yok olsa da federal mahkeme atamaları ve uyandırdığı tabanla Trump politikası veya Trumpvari politikalar uzun zaman Amerika'da devam edecek. Yani bundan sonra seçilecek başkanların da işi artık kolay değil.
Doğru. Kolay değil. Ben şunu söyleyeyim, yani seçtirmezler dedin sen, işte 5-4, 7-2 olacak. Yani bu, burada kastettiğin kimdir, kim seçtirmeyebilir?
Yani şöyle bir düşüncem var, Comey'nin o Ekim sürprizi olarak Clinton'a bir dava açıp FBI'nin kapaması vardı, hatırlar mısın?
Evet.
Yani böyle bir anda FBI başkanı çıktı ve hiçbir şey yok ya. Biz birden işte mailler için tekrardan soruşturma başlatıyoruz dedi.
Evet.
Ve o ilginç bir etki yarattı. Yani
evet.
Yine bu Amerika içindeki güçlü kurumlardan bu sefer Trump karşıtı bir şeyin bir anda çıkabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
Evet. Ya ben orada Comey'nin tamamıyla bir şapşallık yaptığına inanıyorum. Yani çünkü Comey gayet biliyorsunuz FBI'nin eski direktörü. Trump karşıtı bir isimdi. Zaten hemen 3 ay sonra işten kovuldu. Ondan dolayı orada yani yeniden 2016'ya dönmek istemiyorum ama benim kanaatim orada zaten Clinton önde gidiyordu 5-7 puan. Herkes aklı başında, herkes her ne kadar sonrasında ben demiştim diyenler çıksa da ki muhakkak vardır. Ama çok marjinal insanlar diyordur, ondan dolayı duyulmamıştır. Herkes Clinton'ın kazanmasını bekliyordu. Bence Comey de ne de olsa kazanacak deyip o sırada kendisine yönelen, FBI'ye yönelen işte bir şey yapmıyorsunuz, üzerine gitmiyorsunuz falan filan gibi eleştirileri. Tabii kim bilir, belki bir gün bir kitap yazar. O zaman da tabii inanmayan inanmaz ama 2016 Comey hadisesi gerçekten ona benzer bir şey, nasıl bir şey görürüz bilmiyorum ama bu son 100 günün ben biraz hareketli geçeceğine de inanıyorum ki zaten hani Amerikan seçimlerinde de her zaman yalan söylenmiştir. Bu seçim kampanyası nihayetinde çarptırmalar her yerde olur ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki tamamıyla yalan, tümüyle sahte cümleler kurduruluyor. İşte mesela Trump ne diyor? Biden'ın seçim beyannamesinde polislerin fonlarını kesmek var diyor. Yok böyle bir şey ama o var diyor ve reklamları da var üzerinden gidiyor. Yani bu kadar çarpıtılmış bir haldeyiz. Trump'ın çok kötü dostları var dünya çapında. Çok kötü işler yapan dostları var. Ve o kötü dostları Trump'a yardım yapmak istiyor. Ve Trump'ın o kötü dostları, o çok güçlü dostları, dünyada bulunan o otokratlar ellerinde çok ciddi bir tecrübe var. Hepsi Trump'ın kalması için bence kendi çaplarında gayretler içerisinde ve de bu çalışmaları, bu gayretleri bir şekilde kanalize ediyorlardır. Bilgim yok ama az çok artık otokrat şeyiz, tanıyoruz. Ondan dolayı her şey kötü gidiyor Trump için. Ama ben gördüğün gibi herhalde son güne kadar böyle veya son haftaya kadar ben böyle gideceğim. Ben işlerin her ne kadar ekonomide değişmeyecek, salgında değişmeyecek. Ama kültür savaşı ve büyük skandallar, hiç bilmediğimiz bazı suçlamalar ve de doğruluğu, yanlışlığı kanıtlanması günler alacak bazı şeylerin çıkabileceği beklentisindeyim. Ondan dolayı güç bir 100 gün olacak gibi.
Ben de Biden'a karşı bir kitap bekliyorum. Trump'a karşı çok kitap çıktı. Bir tane sürpriz, evet. Biden karşıtı kitap çıkarsa artık şaşırmayacağım. Evet. Özellikle bu yeğeninin yazdıkları son ilginç şeyler var. Hani ırkçılığı çok aşikar olduğunu söylüyor amcasının. Evet. Onun dışında hani çok ilginç bir dönem bekliyor. Bence Amerikan seçimleri tarihi açısından da hani Obama'nın seçilmesi kadar ilginç bir noktaya gidiyoruz. Çünkü şeyler yok artık. Hani o mitingler yok. İşte büyük çaplı toplantılar, evet, yok. Tamamen her şey online üzerinden, televizyon üzerinden gidiyor, internet üzerinden gidiyor. Ve bu noktada hani seçmen kimi seçecek, hangi mesaj ne kadar doğru yanlış, kime ne kadar ulaşacak? Hani bunların hepsi ileride hani anlatılacak, o işte Kennedy'nin televizyonu kullanarak seçilmesi, ardından işte Obama'nın interneti kullanarak seçilmesi, sonrasında bir salgın nedeniyle bütün mitinglerin bitmesi ve buna karşın yaşı oldukça ileride iki adayın bir sosyal medyalar ve televizyon üzerinden seçilme çalışmaları. Bayağı ilginç, evet, bir yüz güne giriyoruz.
Bu konuya girmen çok iyi oldu. Yani bahsettiğin gibi hem bir taraftan işte online kampanyalar, tarihteki ilk tek online kampanyası 2024'te herhalde işler değişebilir. Ama bununla birlikte bu online kampanyasının getirdiği bir şey de dün okudum bir yerde 50 eyaletin çoğunluğunda şimdiden mektupla oylama tercih haline getirildi. Ve de işte yapılan araştırmalara göre Çok ciddi bir kesimi, bir yüzde vermek istemiyorum çünkü bir %40 gördüm, %25 gördüm, %60 falan gördüm. Buna herhalde herkesin kendi farklı modeli var salgınla ilgili, ona göre bazı beklentiler, ama en azından hani %40, en kötü %40 civarında bir Amerikalı mektupla kullanacak oylarını, belki bu %50-60'a çıkacak çünkü salgın kontrol altına alınacak gibi görünmüyor uzun bir süre burada. Bunların sayımı günlerce sürecek. Bu da itibarlı bazı medya kuruluşlarının analizleri. Ve bildiğimiz gibi Florida gibi, Pennsylvania gibi daha birçok eyalet. Şu anda Texas %45'e, %44 mesela. İşte Iowa yine çok yakın birbirine. Buna benzer Amerika'da en az 10 tane eyalet olabilir. Bundan dolayı da her zaman o beklenen Amerikan başkanının gece yarısında ilanının yerine bu kez günler sürecek. Biden önde de gitse, çok büyük fark da olsa, bazı eyaletlerde günler sürebilecek bir süreç olabilir. Ondan dolayı 3 Kasım 2000'de yeni başkanı tanımayabiliriz. Belki bu 5 Kasım, 6 Kasım olacak. Bir de diğer taraftan tabii Trump yine seçimleri kaybedersen sorusuna cevap vermekten kaçınıyor. Buna bazıları çok büyük falan gördü ama 2016'da da aynı şeyi yapmıştı. 2016'da Chris Wallace toplantıda sorduğunda evet dememişti. Bir de son bir şey, bu yıl açık oturum olup olmayacağı belli değil. Biden henüz kabul etmiş değil. Çok ilginç. Hatta kabul etmeyeceği yönünde bazı beklentiler var. Bunu ben Fox TV'yi geçen hafta izlerken görmüştüm. Sonra gerçekten de Biden'ın bu toplantılara katılacağı noktasında bir söz vermediğini öğrendim. Hala da buna benzer bir söz vermiş değil. Tabii şart getirir vesaire diyenler var. O şartta nasıl olacak? Eğer Trump vergi beyannamesini, son 5 yılki vergi beyannamesini açıklarsa ben de tartışırım gibi bir şart getirebilir diyenler de var. Bunu söyleyen Thomas Friedman'dı geçen hafta. Bakalım ondan dolayı, yani ne seçimlerin 3 Kasım olduğunda belli olup olmayacağı, ya açık oturumların olup olmayacağı belli olmayacağı, Trump'ın kabul edip sonuçları kabul edip etmeyeceğin belli olmayacağı. Çok ilginç bir 100 gün.
İlhan, biz çok yakından biliriz o şey, mektupla oy kullanma dediğin şeylerin sayımına itirazlar da günler sürer. Sonra şeyle çuvalların üstünde uyumak gerekir.
Öyle tabii. Ya gördüğümüz gibi sürekli bir Türkiye'ye benzeme, her şeyle Türkiye'ye benzeme var.
Yıllardır Türkiye küçük Amerika, küçük Amerika olacağız diyordu. Evet. Şimdi Amerika büyük Türkiye gibi bir şey oldu ve bu yönde gidiyor. Çok ilginç.
Evet. Sık sık görüşmeye devam edeceğiz. Seçime yaklaştıkça muhtemelen konuşacak daha çok şey olur. Bakalım ne türlü skandallar olacak veya olacak mı, olmayacak mı? Bakalım Ekim sürprizi nasıl olacak? Bakalım Trump'ın o kötü dostları Trump'a hediyeler sunacak mı?
Çünkü Başkan o kötü yardımcısı Biden'ın kim olacak?
Kim olacak? Çünkü bu aralar biliyorsun Trump sürekli hediye dağıtıyor etrafa, dünyadaki şeylerine. Ve de bakıyorsunuz hiçbir geri getirisi olmayan hediyeler. Tamam, sen Suriye'ye gir, sen Libya'da tamam bunu yapabilirsin. Sen Çin'de zaten yapmaya çalıştı, olmadı. Şimdi elinde patladı. Polonya'ya al, işte askerleri gönderiyoruz. Göreceğiz birlikte. Çok teşekkürler katıldığın için Ali Abaday. Sen tecrübeli bir gazetecisin. Amerika seçimlerini 10 yıllardır izliyorsun, yerinden izliyorsun. Değerli görüşlerin için teşekkür ediyorum.
Ben davet ettiğin için teşekkür ederim İlhan. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.